Ayrım 6. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 67. Sonra arkasındaki kitaplığın alt bölmelerinden birinin içine yerleştirilmiş küçük buzdolabından viski ve buz, yanındaki bölmeden de kadeh ve kuru yemiş çıkardı. "Hadi, Şerefe" deyip kadeh tokuşturdular. Bir yandan içkilerini içerken, bir yandan da tasarının ayrıntılarına girdiler. Yaklaşık 40 dakika sonra yargının özelleştirilmesini neredeyse şimdiden çözüme kavuşturulmuş bir sorun olarak değerlendirip bir kez daha gençlik anılarına daldılar. En sonunda dostundan izin istediği zaman Can Tezcan 3. kadehini de boşaltmış, dışarıda da sokaklar çoktan aydınlatılmıştı. Asansörün kapısında Cüneyt Ender öpüşleri dörtledi. Arada sırada da olsa böyle buluşup konuşmak çok güzel oluyor. İnsanın çevreni genişliyor dedi. Evet, sık sık yinelemeli diye onayladı Can Tezcan. Cüneyt Ender dostunu bir kez daha öptü. Biliyor musun, şu yargının özelleştirilmesi konusunu ilk açtığında tepem atmıştı dedi duygulu bir sesle. Bu kadar da fazla diye düşünmüştüm ama şimdi kaç yıllık düşümüzmüş gibi. Anlıyorum dostum, seni çok iyi anlıyorum diye yanıtladı Can Tezcan. Bende de olur sık sık. Hiç ayrımına varmadan geçmişte, gençlik günlerimde bulurum kendimi. O günlerin mantığıyla bakarım dünyaya, daha doğrusu o günlerdeki mantığımla, hele yanımda bir gençlik arkadaşım varsa. Ne de olsa başkaldırı içimize işlemiş, daha doğrusu doğamızın bir parçası ya da ilkel benliğimizin, bilemiyorum. Yani Freud'un bu dediğinin. Böyle durumlarda birden başını kaldırıp dikleniverir, sonra gene sıcak uykusuna dalar. Biz eski devrimcileriz. Bugünün devrimi de yargıyı özelleştirip, günümüzün toplumuna tutarlılığını vermek. Evet, eski devrimcileriz ve eylemimizi sürdürüyoruz, diye doğruladı Cüneyt Ender. Yargıyı özelleştirmek de bir devrim. Sana inanıyorum. Can Tezcan, midesindeki 3 kadeh viskiye karşın, insanların en olmayacak şeyleri bağdaştırma yeteneklerinin hayranlık verici olduğunu düşündü, sonra dostunun gözlemine düşünsel bir temel getirmek istedi. Montesquieu'nun ünlü yasa tanımını bilirsin, dedi. Yasalar, olguların doğasından kaynaklanan zorunlu bağıntılardır. Yani doğru söylüyorsun. Yargıyı özelleştirmek de bir devrim. 21. yüzyılın ortalarında hala 19. yüzyılın kuralları uygulanamaz, öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Dünyamız küreselleşiyor. Hala mı? Dedi Can Tezcan. Cüneyt Ender uzun uzun güldü bu soruya. Akıllı arkadaşlarımız böyle söylüyorlar. Galilei'yi döndürmüştü, bizimkiler de yavaş yavaş küreselleştiriyorlar, dedi. Bir kez daha eğilip dostunun yanaklarını öptü. Kendisi de eski eylemcilerdenmiş gibi, gençliğimizde boşuna önder bellememişiz seni, diye ekledi. Gözlerini Can Tezcan'a dikerek gülümsedi. Bir de Yamağın Rıza Koç vardı, sıkı herifti hani. Bizim son Marksçıyı mı söylüyorsun? Daha birkaç saat önce görüştüm onunla, dedi Can Tezcan. Cüneyt Ender dostuna büyümüş gözlerle baktı. Yapma, dedi, o tekkede değil miydi? Değil, gününü doldurmuş bir kez daha. Nerede gördün peki? Adliyenin otoparkında. Ne arıyormuş ki orada? Gene duruşması mı varmış? Hayır, o duruşmalara kendi gelmez hiçbir zaman. Getirilir. Peki ne arıyormuş o zaman? Beni bekliyormuş. Biraz borç istemek için. Gene bir saçmalık yapmak için olmalı. Sen de verdin mi? Verdim, evet. Bence iyi etmemişsin. Gene bir saçmalıklar yapacak, yakalayıp içeriye atacaklar. Bana öyle geliyor ki Rıza bundan hoşlanıyor. Bazı düşünüyorum da benim bile hoşuma gidiyor. Çok eski bir devrimci geleneğini sürdürüyor bizim Rıza. Devrimci kitapçıklar yazıp el altından dağıtıyor 2073 yılında. Düşünebiliyor musun? Türkiye'nin son devrimcisi. Bayrağı bırakmamakta dayatıyor. Sen de onu destekliyorsun. Yargının da patronlara bırakılmasını istediğin şu boynuzlu günlerde bile. Can Tezcan güldü. İnsan çelişkin bir hayvandır, dedi. Sanırım bir yazında sen söylemiştin bunu. Evet dostum, belleğine hiç diyecek yok, dedi Cüneyt Ender. Tam bu anda asansör kata geldi. Yarım dakika sonra Can Tezcan kürenin kapısının önündeydi. Birkaç adım ileride şoförünün eli arabanın arka kapısının üzerinde kendisini beklemekte olduğunu gördü. Hızla yürüyüp bindi arabasına. Tam yerine oturduğu anda gene Tufan Şirin'i anımsadı. Cüneyt Ender'e duyduğu sevgi daha bir güçlendi. O çok çalkantılı dönemde arkadaşının ardından en az 5 yazı yazmış, kendisini vuran kişinin bulunmamasını eleştirmişti. Son yazısı da anımsadığı kadarıyla Ozan'ın Kanı adını taşıyordu. O günlerde hiçbir etkisi olmamıştı yazılarının ama o zaman sol bir gazetede yazıyordu dedi kendi kendine. Sonra gene Tufan Şirin'e döndü. Varol Korkmaz ya da Rıza Koç'la olduğu gibi içli dışlı bir dostluğu yoktu onunla. Ama birçok eyleme yan yana katılmışlar, birçok kez birlikte içmiş, birlikte şarkılar ve marşlar söylemiş, birlikte kovalamış ve birlikte kaçmışlardı. O vurulduğunda Paris'teydi. Öldüğünü öğrendikten sonra günler boyunca onu düşünmüş, sık sık da ağlamıştı. Ama şimdi birkaç yaşlı adam dışında kimsecikler anımsamıyordu kendisini. Yüzünü gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Getirdi de ama bir şeyler eksikti sanki. Yaşam iğrenç bir şey diye mırıldandı. Sonra yavaş yavaş kendisi ayrımına bile varmadan Tufan Şirin silinip gitti düşüncesinden. Günün konusuna döndü. Tasarısının daha şimdiden gerçekleşme yoluna girdiğine inanıyor. Bunu da her şeyden önce kendi bilgi birikimine, kendi düşünme ve konuşma yeteneğine bağlıyor. Dilinin ucuna neredeyse yukarılarda bir yerlerden inen tutarlı gerekçeleri anımsadıkça göğsünün kabardığını duyar gibi oluyordu. Bizim Cüneyt yazısında kendisine saydığım nedenlerin yarısını da kullansa bol bol yeter diye geçirdiği içinden. Sonra gülümsemeye başladı. Özel numarasından Temel Diker'i aradı. Alo, sesini işitir işitmez de ben Can, işler tıkırında deyip kapattı. Sonra da neden kapattığını bir soran varmış gibi neredeyse yüksek sesle meraktan çatlasın ergele deyip gevrek bir kahkaha attı. Oturduğu gökdelenin asansörüne girerken tutumunu doğrulayacak bir gerekçe daha buldu. 130 katı yarım dakikada çıkıveriyordun. Alabildiğine çirkinleştirilip kirletilmiş kentin o karışık yollarından, o birbirinden çirkin yapılarından kurtarılarak bir baştan bir başa gökdelenlerle donatılması kesinlikle doğru, kesinlikle gerekli bir şeydi. Kenti ve insanlarını özgürleştirecek bir tasarıydı. Tıpkı yargının özelleştirilmesi gibi. Tasarısının övüldüğü her seferde New Yorklu'nun yüzünde beliren mutluluk gülümsemesi gözlerinin önüne geldi. 127. katta asansörden çıkıp dairesinin kapısından girdiğinde de çevresine aynı dingin ve mutlu gülümsemeyle baktı. Salonda elinde bir rakı kadehi, uçsuz bucaksız kent ve deniz görünümüne karşı koltuğuna oturduğu zaman da öyle. Gültezcan bir şaka hazırlamakta olduğunu düşündü. Şaka bir türlü gelmeyince de dilinin altında olağanüstü bir şeyler bulunduğunu sezinledi. Ancak Varol Korkmaz'ı o günde özgürlüğüne kavuşturamadığına göre bu dingin ve mutlu gülümsemeyi herhangi bir anlama bağlamak olanaksızdı. Cancığım, sende bir tuhaflık var bugün. Hem de sabahın köründen beri ne yaptığını ne yapacağını bilmiyormuş gibi görünüyorsun dedi. Can Tezcan tıpkı arabadaki gibi gevrek bir kahkaha attı. Ben mi ne yaptığımı ve ne yapacağımı bilmez gibiymişim. Tam tersi sevgilim, tam tersi. Anlatsam aklın durur diye yanıtladı. Arkasından da hadi anlat öyleyse denmesini beklemeden önce Varol Korkmaz'ın duruşmasında başkanlığı atışmasını özetledi. Sonra Temel Diker ve Cüneyt Ender'le buluşmalarını birbiri ardından anlatmaya girişti. Gültezcan'ın tüm araya girme girişimlerini de dur hele güzelim ya da bekle canım oraya da geleceğim diyerek boşa çıkardı. En sonunda her şeyi anlatıp da bana bir rakı daha, koca bir bardakta su dediğinde en az bir saat bir çeyreklik bir konuşmayı noktalıyordu. Gültezcan dinlediklerinde aklını durdurabilecek hiçbir şey bulamamış gibi dinginlikte hem de hiç sesini çıkarmadan kalkıp mutfağa gitti, rakıyla suyu getirip eşinin önündeki sehpaya bıraktı, sonra gene koltuğuna oturdu, gözlerini gözlerine dikti. ''Bir kez daha anladım ki sen delinin tekisin.'' dedi. ''Evet, içtenlikle söylüyorum, delisin sen sevgilim ya da çocuk, bilemiyorum. Düş kurup durursun öteden beri. Arada bir de böyle akıllara durgunluk veren, böyle zırva düşler kurarsın.'' Can Tezcan gene bir kahkaha attı. ''Bu yüzden mi böylesine başarılı oldum?'' diye sordu. Gültezcan ne duruşunu değiştirdi ne sesini. ''Şimdiye dek işlerin hep rast gitti. Olaylar düşlerine denk düştü. Ama her şey tersine dönebilir sevgilim.'' Çünkü bu kez hukukun temeline saldırıyorsun. Kesinlikle kendisinin olanı kamunun elinden alıp kurtlara vermeye kalkıyorsun. Bindiğin dalı kesiyorsun yani. Dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş, denenmemiş bir şey bu senin istediğin. Orada dur gülcüğüm diye atıldı Can Tezcan. Orada dur bakalım. Karısının görüşlerine her zaman değer verir, çok iyi bir hukukçu olduğunu, deneyimleriyle bildiğini de sık sık yinelerdi. Ama bu kez sözünü bitirmesini bile beklemedi. Orada dur diye yineledi. Dur da tek tek ele al söylediklerimi. Bakalım en ufak bir çelişkin var mı? Gültezcan gülümsedi. Hayır yok diye yanıtladı. Dikkatle dinledim. Söylediklerim birbirleriyle çelişmiyor. Hepsi kendi içinde tutarlı. Ama başta hukuk ve tüm toplumsal değerler olmak üzere hemen her şeyle çelişiyor. Bir yandan düşlerde yaşıyor, bir yandan da herkes senin gibi olsun istiyorsun. Çantezcan kendi kendini yiyordu. Böyle konuşma sevgilim diye atıldı. Ne olur böyle konuşma. Şu iyi zamanlarında söylediğini söyle bana. Arada bir kendimi gençlik günlerimde bulduğumu ve birden %100 haklı, %100 yaratıcı oluverdiğimi söyle. Gültezcan biraz ileri gittiğini düşündü o zaman, gene de gerilemedi. Sen her zaman haklı ve yaratıcısın ama bu başka bir durum diye yanıtladı. Bu anlattığın gerçekten yanlış ve yıkıcı bir tasarı. Hiç kimseye benimsetemeyeceksin bu yaklaşımı. Milletin alay konusu olacaksın. Hayır sevgilim, yanılıyorsun dedi Cantezcan. Bu kez fazlasıyla içten ve coşkulu görünüyordu. Hayır değil. Yıllar var ki gençliğime böylesine yaklaşmamıştım. Yaklaşmak da söz mü? Hiçbir zaman gençliğimi böylesine yakalamamıştım. Şimdi tüm anamalcıları ve tüm uşaklarını tutarsızlıkları içinde tutarlı, yanlışlıkları içinde doğru yere yerleştirerek, yani tutarsızlıkları ve yanlışlıklarıyla burun buruna, kucak kucağa getirerek gerçek kimliklerine kavuşturuyorum. Kim bilir belki de kaçınılmaz sonlarına yaklaştırıyorum onları. Onlarla bir olarak, onları zırva mantıklarınla destekleyerek. Hayır sevgilim, bilinçle onların dışında kalarak. Tüm bu zenginlik içinde, İstanbul'un en yüksek gökdeleninin en büyük dairesinde, New Yorklu Temel'in avukatı olarak mı? Cantezcan bir yanına bir ağrı saplanmış gibi yüzünü buruşturdu ama alışkındı. Gültezcan böyle sık sık karşı çıkardı tasarlarına. Haksızlık ediyorsun sevgilim, bana haksızlık ediyorsun dedi. Yaşamımın yanlışlığı düşüncemin de yanlış olduğunu göstermez. Ayrıca soruna öncelikle dürüstlük açısından bakacaksak, bu düzenin içinde başka türlü nasıl yaşayabilirdik ki? Başka türlü yaşamamıza olanak var mıydı? Avukatlığı bırakabilirdin, ben bıraktım. Evet, sen bıraktın. Böyle bir düzende böyle bir uğraşı miden kaldırmadı. Ama bu düzenin gözde avukatlarından birinin eşi olarak yaşadığını da unutma. Eşim de başka türlü bir yaşam seçebilirdi. Ne yapsaydım ki sevgilim? Elime bir kalaşnikof alıp sokağa fırlasam, yakalanıncaya kadar kaç kapitalist öldürebilirdim? Oysa şimdi, şu beğenmediğin düşüncemle duvarın dibine getiriyorum onları, Fransızların dediği gibi. Evet, hepsini gerçekle yüz yüze getiriyorum. Nasıl peki? Yargıyı da patronların kucağına atarak mı? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl mı? Diye yineledi. Cantezcan soluk soluğaydı. Sanki sözcükler düşüncelerinin önünden gidiyor, onları da kendisi gibi soluk soluğa bırakıyorlardı. Birkaç saniye soluklandı, sonra şöyle diye sürdürdü. Sorun dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Yargı ve geri kalan her şey patronların eline geçtiği zaman, Tanrı'nın günü televizyon ekranlarında zırvalayıp durmaktan başka bir şey yapmayan, yarım akıllı başbakanların ve tüm adamlarının artık hiçbir işe yaramadıkları, gerçek anlamda hiçbir işlevleri kalmadığı, yalnızca halkın ve patronların sırtında gereksiz bir yük oldukları kesinlikle anlaşılacak. Gereksizlikleri kesinlikle anlaşılınca da koca Marx'ın öngörüsü tersinden gerçekleşecek ister istemez. O proletaryanın yani emeğin kesin utkusunun devletin sonu olacağını öngörmüştü. Olmadı. Oysa bu iş kesinlikle getirecek anamalcılığın sonunu. Arkasından da artık özgür kalan proletarya düzenlerin en yabanılına, en insan dışısına, kapitalizme son vererek emeğin egemenliğini kuracak ve devrim bir kez daha hiç ama hiç beklenmediği bir ülkede gerçekleşecek. Cantezcan birden öylesine coşkulu, öylesine inançlı konuşmaya başlamıştı ki Gültezcan kendini 33 yıl öncesinde buluvermişti. Şimdi bir zamanların gencecik üniversitelisini dinliyormuş gibi bir duyguya kapılıyor, coşkudan ağlayacak gibi oluyordu. Gene de çabuk topladı kendini. ''Ya patronlar?'' diye sordu. ''Patronlar ne oluyor?'' Cantezcan bir an bile duralamadı. Gerçek patronların neredeyse tümü yabancı olduğuna, dolayısıyla ülke dışında bulunduğuna, ülkedeki adamları da birer uşak olmaktan öteye geçmediğine göre fazla bir sorun çıkmayacak dedi. Gültezcan birden yerinden fırlayarak eşinin boynuna sarıldı, neresi gelirse öpmeye başladı. Sevgilim, sevgilim, sevgilim diye yineledi. Sevgilim, sen avukat olacağına ozan olacaktın. Ama Can Tezcan işitmiyordu sanki. Gözleri boşlukta, kımıltısız, öylece kaldı bir süre, sonra gözlerini Gül Tezcan'ın gözlerine dikti. Bu arada Varol'u da kurtaracağım dedi. Gül Tezcan bir kez daha sımsıkı sarıldı kocasına. Elbette sevgilim diye hıçkırdı, elbette kurtaracaksın. Buna sen de inanıyorsun, öyle değil mi? Elbette sevgilim, elbette inanıyorum dedi Gül Tezcan, büyülenmiş gibiydi. Karşısına oturmuş, dudaklarında, gözlerinde, yüzünde, tüm varlığında ışık gibi anlatılmaz bir gülümseme, hayranlıkla kocasına bakıyor, kucağına atılıp sımsıkı boynuna sarılmakla aynı edimi ondan beklemek arasında duralıyordu. Can Tezcan da aşağı yukarı aynı durumdaydı. Gözleri eşinin gözlerinde, onun hala güzel, hatta çok güzel olduğunu düşünüyordu. Sonra birden New Yorklu Temel'in annesinin fotoğrafını anımsadı. Sanki yargının özelleştirilmesi ve Marx'ın öngörüsü çoktan gerçekleşmiş gibi kalktı, ağır ağır ceketine doğru yürüdü, ceketinin cebinden cüzdanını, cüzdanından fotoğrafı çıkardı, Gül Tezcan'a uzattı. Bu da bizim New Yorklu'nun anısı dedi. Seninle karşılaştırılmasa da çok güzel bir kadın. Gül Tezcan tam da onun boynuna sarılmak üzere olduğu bir anda kocasının zamansız edimine şaşmadı. Tam tersine fotoğrafı görür görmez her şeyi unuttu. Benimle karşılaştırılamaz mı? Sen dalga mı geçiyorsun? Ben ömrümde böyle güzel bir yüz görmedim. Bununkine güzellik bile denilemez. Yüce bir şey, eşsiz bir şey. Buna başka bir ad bulmak gerekir dedi. Sonra Can Tezcan kendisini kucaklayıp yatak odasına götürürken de, üzerindekileri ağır ağır çıkarırken de, yatakta sevişirken de benzer şeyler mırıldanıp durdu. Ancak yarım saat sonra birbirlerine sırtlarını dönmek üzere oldukları sırada kocasının elini tutup var gücüyle sıktı. ''Sence tek bir yazı nasıl başlatabilir ki o süreci?'' diye sordu. ''Bu senin Cüneyt Ender düşündüğün kadar etkili bir yazı yazabilecek mi? Yazmaktan vazgeçerse ya da kürenin yöneticileri yazıyı geri çevirirlerse ne olacak?'' Can Tezcan konuyu çoktan unutmuştu, bir süre düşündü. ''Cüneyt yazıyı bu akşam bile yazabileceğini söylemişti. Umarım yarın okuruz. Bilemedin öbür gün.'' dedi. 6. ayrımın sonu sayfa 77.